Burası Ahval. Doğru haberciliğin ve özgür yorumların odak noktası. Podcast yayınımıza hoş geldiniz.
Teknofilya'dan herkese merhaba. Yeni bir programda da karşınızdayız. Evren Dede ve Ali Abada ile birlikte teknoloji dünyasındaki son gelişmeleri ve yenilikleri konuşmaya devam ediyoruz. Hoş geldiniz arkadaşlar.
Hoş bulduk.
Merhaba.
Şimdi bu hafta, geçen hafta yeni yemek sepetini detaylıca konuşmuştuk. Türkiye'de bayağı bir gündem olmuştu. Hack saldırısı. Milyonlarca işte kullanıcının bilgileri çalınmıştı falan. Bunun üzerine bu sefer dünya çapında Facebook başta olmak üzere 533 milyon kullanıcı hesabının bilgilerini çaldırdığı ortaya çıktı. Ardından LinkedIn yine benzer büyüklükte, büyük çapta bilgi çaldırdığı ortaya çıktı. Ve bu hafta içinde sürekli bu bilgiler üzerinden işte nerede bu bilgiler satılıyor, acaba bu işin arkasında bu şirketlerin kendileri mi var gibi böyle komplo teorilerinde olduğu birçok böyle tartışma yaşandı ve yaşanmaya devam ediyor. Hatta ABD senatörleri Google ve Twitter'a bir mektup yollayıp orada şöyle bir izahat vermelerini istemişler. İşte bugüne kadar yabancı oluşumlara bilgilerinizi sattınız mı diye böyle bir sorgulama biçiminde bir soru yöneltmişler. Yani o da şu anlama geliyor anladığım kadarıyla. İşte Amerikan menşeli bu firmalar, yani bu sosyal medya devleri, yabancı oluşumlara bilgileri belki de satmış da olabilirler anladığımız kadarıyla, para karşılığı, ciddi para karşılığında. Ve bunlar Amerikan aleyhine belki kullanılabilir endişesiyle böyle bir herhalde benim anladığım kadarıyla. Onu da tartışacağız zaten programın ilerleyen süresinde. Şimdi Facebook'la başlayalım. Ben şimdi şöyle söyleyeyim. Zaten Facebook'un sicili bozuktu. Ben hep karşıyım. WhatsApp olayında da karşıydım abi. Ve bir nevi patladı Facebook. Sadece şeyde değil, bu bilgi çaldırma mevzusu da değil. Şeyde de biliyorsun haftalardır hem WhatsApp'ta hem de bu Instagram'da falan sürekli bir çökme yaşanıyor. Siz sürekli Signal işte çöktü bitti falan diyordunuz. Yani sürekli adamların şirketindeki o platformlar çöktü.
Hepsi yani çöktü arkadaşlar. Signal'i çöktü, WhatsApp'ı çöktü. Teknoloji şirketlerinin hepsi aynı. Biri çökünce hepsi çöküyor.
Evet. Şimdi 533 milyon ciddi büyüklükte bir rakam. Neredeyse kaç şu anda milyar, ben rakamı bilmiyorum. Hiç bir bilginiz var mı? Mesela şu an tahmini olarak kaç milyar kullanıcısı var mesela bir Facebook'un? 1 milyarın üzerinde olduğuna kesin biliyoruz da. 1,5 milyar belki 2 milyar civarında diyebiliyorum.
3'te 1 ya da 4'te 1'i hacklendi denebilir.
Evet. Yani bu şöyle bir şey de var, şöyle bir detay da var. Bu aslında yeni hacklenmemiş. Bunlar Dark Web'de satışa sunulunca o zaman farkına varılıyor bu bilgilerin çalındığı. Şimdi buradan yola çıkarak önce Ali senle başlamak istiyorum. Neden bu bilgiler çalındığı daha önce mesela tespit edilemiyor?
2,5 Dark milyar kullanıcısı varmış Facebook'un.
Evet, yani 4'te 1'inden biraz beşte daha ama.
5'te 1'i. 5'te 1'i.
Neden bu çapta böyle bir çalma nasıl gerçekleşebiliyor?
Ya büyük ihtimal, tam olarak emin değilim ama 500 milyonun verinin hepsi bir seferde çalınmış olmayabilir de. Yani çeşitli zamanlarda çalınmış bilgilerin bir araya getirilip satımı da olabilir. O zaman daha farklı. Çünkü şöyle bir şey, bir sistem açığı var. O sistem açığında işte atıyorum 100 milyon çalınıyor, 50 milyon çalınıyor. Ama hani bunlar çalınıyor. Sonra bunlar Dark Web'de satışa çıkıyor. Birileri bunları topluyor ve daha büyük bir veri olarak satışa sunuyor. Yani Facebook bunu görmüştür ufak tefek. Ama bunların yamalarını aldıkça da şey demiştir ya, dikkat edin, çalınmış olabilir, alınmış olabilir. Yani bu 500 milyon içinde bir kişinin mesela 3 defa çalınmış şey de olabilir verisi. Yani ben şifremi değiştirmişimdir, bir daha çalınmıştır. O sırada değiştirmişimdir, bir daha çalınmıştır. Mesela ben şimdi programın ilerleyen bölümlerinde nasıl hani şifreniz çalınıp çalınmadı, hangi hani mailin üzerinden hangi accountlarda çalınıp çalınmadığını gösteren siteler var. Şimdi bana diyor ki senin şifreni LinkedIn 2018'de çaldırmış. Şimdi o veri çıkıyor ama ben zaten 2019'da yenilemiş, yani daha sonra yenilemiştim. 2019'da yenilemiştim. Şimdi çalınınca tekrar yeniledim. Ama mesela şeyde raporda şu çıkıyor. Senin verin çalınmış. Ondan sonra diyor ki senin işte bu mailine bağlı 3 hesabın şu tarihlerde çalınmış. İşte ben ondan sonra değiştirmiştim. Ama tekrar çalınmış olabilir. Facebook bunu buluyor. Burada şeyler var. Hani her sistemin arka tarafında açığı vardır. Bulunur. Yama yapılır. Başka bir açık bulunur. Bir de biz aramızda WhatsApp grubunda konuştuğumuz gibi yani koronavirüs zamanı herkes evde oturuyor. İnsanların canı iyice sıkıldığı için daha fazla hacklemeye başladılar gibi ya da daha fazla saldırı yapmaya başladılar gibi. Ama
yani bu arada işin enteresan tarafı hani bunu platformun kendisi de ortaya çıkarmıyor. Bir tane Twitter kullanıcısı ve bir araştırmacı, bir gazeteci var. Bunlar ortaya çıkartıyor ve 2 yıl önce bu hackleme işinin gerçekleştiğini ortaya çıkarıyorlar. Yani aslında baktığın zaman kral çıplak denen bir şey var ya. Biraz
2018'de
öyle bir
büyük bir hacklemeler olmuş.
Evet.
Yani
evet,
hep aynen. Ben de çünkü bakıyorum maillere hep 2018'de hacklemeler. Yani 2018'de bu oldu, bu oldu. Hani o zaman bu kadar büyük geçilmemişti. Yani ufak tefek işte hacklenmiş olabilir. İşte veriler çıktı. Dikkat edin. Bu kadar büyük düşünülmüyordu. Ama meğersem çok büyük bir olaymış. Bir de tam o şey dönemine denk geliyor. İşte Cambridge Analytica sonrası o çok tartışılan döneme geliyor Facebook'ta. Hmm. Hani bunun çok fazla öne geçmesini de istememiş olabilirler. Şirketin büyük değer kaybı yaşadığı. Sonrasında da işte bu Black Lives Matter olaylarıyla yine çok fazla hani sorun yaşadığı dönemlerde. Ama şey de var tabii, burada şunu da görüyoruz. Başta Amerika olmak üzere yasaların çok da sert olmadığı, mesela bu Amerikan Senatosu'na her çağrıldıklarında senatörlerin konuyu çok iyi bilmediği için hani siz Facebook'ta üyelik için para mı alıyorsunuz gibi bir soru bile sorulmuştu senatoda, Amerikan Senatosu'nda.
Yani o kadar bir haberler yani.
Yani böyle kişilerin şeyinden geçiyorlar, sorgularından falan. Yani bazı şeyleri saklıyorlar veya biz işte bunu şu şekilde haber verdik. İşte görenler oldu, olmadı. Ama bir seferde 500 milyon olduğunu zaten düşünmüyorum. Bu çok büyük bir hani olay olur. Bunu çok daha hızlı fark ederler. Bu çeşitli zamanlarda çalınanların toplanmasıdır. Zaten son dönemde şunu da fark ettim.
Zaten biliyorsun bu bilgiler hacker formunda paylaşılınca ortaya çıkıyor. Yani bunların bir anda kimse şunu iddia etmiyor. Sadece gazetecilerin araştırmasına göre bu Twitter'daki o kullanıcının 2 yıl önce başlamış olabilir. Ya da 2 yıl önce çok büyük çaplısı oldu. Toplamda işte bu 530
topluyorlar.
Milyon.
Yani evet. Bunları toplamak hani ayrı bir şey. Hani onu toplayan var. Ama şu da var. Mesela bazen hacklendiğinin farkına da varamayabiliyor sistem. Hmm. Yani o kişi mesela bunu Twitter'da yapmıştı bir kullanıcı, şey yapmıştı, bir açık bulmuştu ve ünlüleri kendi hesabına ekletmişti. Sonra Twitter'a demişti ki ya ben böyle bir açık buldum, işte bunu kullanınca ünlüler hani istediğim her ünlü ya da istediğim her hesabı kendi takipçim yapabiliyorum. Şimdi bu iyi niyetli olunca ya da söylenince bir şey olmuyor ama gerçekten kötü niyetli biri olduğunu söylemiyor. Orada bir açık var, onu görüyor, alıyor, kapıyor. Hani çıktım ve izin belli olmadı diye bakıyor.
Şimdi ben Facebook aşığı evrende diye geçmek istiyorum hocam. Ama öncesinde bir ufak da bir bilgi paylaşayım. Ondan sonra evrenin Facebook savunmasını alabiliriz hocam. Şimdi şöyle de bir ülke ülke bazlı da vermişler burada bilgileri. ABD'de 32 milyon bu çalınan bilgilerden rakam olarak. Türkiye'de 19 milyon ciddi rakam. Birleşik Krallık'ta 11 milyon ve Hindistan'da, bu bana çok ilginç geldi. Hindistan 1,5 milyar insan var yani orada. Nasıl 6 milyon sadece. Ve orası da teknolojinin beşiği diyebilirim ben yani. Çok aktifler yani orada da. Ve diğer işte ülkeler sıralanıyor. Şöyle bir şey var hocam. Bir numarada Afganistan var. Bu bana çok çok enteresan geldi yani. Bu şeyde yani. Ben böyle hani bu Afganistan'da nasıl yani insanlar demek ki ciddi anlamda kullanıyor demek ki bu bilgileri. Şimdi Evren, Facebook savunması alalım abi. Sen nasıl bakıyorsun bu hack olayına?
Ne çalındığını bir kere söyleyelim. Yani konuşuyoruz.
Sıralayayım.
Yani çalındı, çalındı, çalındı. Eve girmiş hırsız. Ne almış yani?
Telefon numaraları.
Şimdi bunlar. eve hırsız girmiş mi? Bir de o da ayrı bir konu. Bizim evimize mi girmiş yoksa apartmana mı girmiş? Şimdi apartmanda bu Facebook'u, LinkedIn'i veya Twitter'ı bir apartman gibi düşünün, site. O sitenin kapısında bir güvenlik bekçisi var. Bir de sizin kendi eviniz var. Müstakil eviniz var o site içerisinde. Türkiye'de genelde böyle siteler çok var. Avrupa'da pek fazla olmasa da Türkiye'de güvenlik konusunda böyle bir sistem yapılmış. Site deniyor buna. Aynen öyle. Facebook, LinkedIn hepsi bir sitedir. Ve sitenin kendi güvenlik personeli var. Sizin bir de müstakil evleriniz, daireleriniz var. Dairelerinizin anahtarları sizde, herhangi bir site yönetiminde değil. Belki site yönetiminin kamera sistemi, güvenlik sistemi var. Ama site yönetimini dönem dönem hırsızlar aldatabilir, içeriye girebilir. Girdiğinde ne yaptığı? Facebook'ta da LinkedIn'de de girdiğinde evinizin içine girmemiş. Ne yapmış? Sitenin içine girmiş. Sitenin içinde çocuk oyun parkına gitmiş. Kantinine gitmiş. Sokaklarında gezmiş. Bu sırada gelmiş apartmanın önünde de sizin adınızı, soyadınızı kapı zilinde görmüş. Çekmiş onun fotoğrafını, almış gitmiş. Şimdi ne var elinde? Falan sitede, falan apartmanın, falan katında şu zil numarasıyla şu kişi var. Elindeki bilgi bir anlamda bu. Dolayısıyla evinizin içindeki mücevherinizi, kıymetli eşyalarınızı, bilgilerinizi, donunuzu, iç çamaşırınızı, bir şeyinizi görmemiş. Bilmem anlatabildim mi? Şu ana kadarki veri hırsızlıklarında gerek Facebook gerek LinkedIn olsun, hatta Twitter'ınkisi biraz daha farklıydı. Çok ilginçti Twitter'ınkisi. Çalınanlar hep, evet, çalınanlar sitenin hep o bahsettiğim korunaklı sitenin içerisinde apartmanınızın şeyine kadar geliyor. Hatta apartmanın içine bile girdi diyemeyiz. Sitenin içine gelmiş, kapı zilini görmüş. Nelerinizi çalmış? Bir, adınızı soyadınızı, sanki adınız soyadınız saklı değil zaten. İki, hatta search bölümüne izin verdiğiniz zaman Facebook'ta, Google'da bile aradığınız zaman, search yaptığınızda sizin Facebook hesabınızı çıkarıyor yani. Hatta onu bırakın, hepimiz yırtınıyoruz, ne olur bizi takip edin. Facebook hesabım bu, Instagram hesabım bu, gelin de bizi takip edin.
Ben bunu görüyorsun hocam bu arada.
Kendimiz adreslerimizi veriyoruz.
Dolayısıyla ben hepsinde mesela şeyimdir, Google aramalarına da kapamışımdır. Hani ben şunu diyeceğim, tam hırsız oraya gelmiş de daha büyük hırsızlarına veri gidebilir. Daha büyük hırsızlara abi, yani bu küçük şimdi çaplı
şu
hırsız.
Şu ana kadarki çalınan kısmı anlatıyorum. Çalınan ad soyadı. Ad soyadı ile ilgili ben bir çalınma evet. olarak bile onu değerlendirmiyorum.
Ama buradaki bence şey ad... kıymetli. Telefon numarası var.
Tabii kıymetli canım. Hepsi ad soyadı da kıymetli. Ben
konum ve adres var. Mesela şöyle düşün. Şimdi... Sana düşman birisi var. Hı-hı. Ya da sen ünlüsün. Ali'nin geçen hafta bildirdiği üzere. O zaman adresin var abi adamın elinde. Bitti. Telefon numaram var. Hayatın...
Şimdi sırayla neyin çalındığını anlatmazsak. Farklı şifreleriniz çalındı gibi değerlendirirsek insanlar habire şifre değiştirmeye kalkar. Hatta kendi şifresini de unutur. Ondan sonra der ben bu işin sinir yapar. Bir kere şifrelerin çalınma gibi bir durumu yok. LinkedIn'de şirketin kendisi açıklama yaptı. Ne dedi LinkedIn? Sadece dedi zaten dedi kamuya açık olan bilgiler kısmını almışlar. Bu birincisi. Demin dediğim gibi apartman zilindeki bilgileri almışlar. Dolayısıyla kamuya açık alanı aldığını söylüyor LinkedIn. Facebook'ta da aynısı geçerli. Facebook kimseye şöyle bir mesaj atmadı. Mail şifrelerinizi değiştirin diye. Neden? Çünkü şifreler hacklenmedi. Şifreleri ele geçiremediler. Ele geçirdikleri şey telefon numaranız, adresiniz açıkta varsa adresiniz. Onu da siz seçiyorsunuz. Adınız açıkta varsa sevgili Abaday'ın dediği gibi onu siz seçiyorsunuz. Telefon numaranız açıktaysa yine onu siz seçiyorsunuz. Facebook'un bir özelliği var. Paylaşımları sadece arkadaşlarıma göster. Paylaşımlarımı falan falancaya gösterme. Twitter'da bu yok. Twitter'da tersi var. Falancanın paylaşımlarını bana gösterme diye var. Twitter tam tersi mantık. birin sevgi, biri nefret. Hani ters zıt. Facebook'un mantığı benim paylaşımlarımı iki Ali'ye gösterme diye ben seçebiliyorum. Twitter'da ise tam tersi, sıkılırsa Ali Abaday benim paylaşımlarımdan diyor ki sevgili Evren'i bana gösterme. Yani sistem farklı. Fakat neticede siz seçiyorsunuz Facebook'ta. Bilgilerinizi bırakın, paylaşımlarınızı bile dışarıdan giren göremiyor. Orada bir bilgi sızması yok. Fotoğraflarla ilgili bir bilgi sızması yok. Nerede var? Sizin avatarınız sızıyor. Avatar fotoğrafınız, adınız, soyadınız, telefonunuz. ben burada bunu söyledikten sonra yani o panik havasını hani büyük bir hacklenme diye olmadığını söylemek için söyledim.
Tam liste söyleyeyim ki hani izleyiciler de bilsin ki senin dediğin gibi genel çerçeve bu ama hani telefon numaraları var onu zaten söyledik. Facebook kimlikleri var onu sen de zaten herkes kendi istiyor yani herkes beni görsün diye. Tam adlar var. Konum ve yer var. Doğum tarihleri var. Biyografiler var. O hakkında kısmına yazılan anladığım kadarıyla. Ve e-posta adresleri.
Doğum yani, tarihini açık verdiysen var. Evet. Bio açık verdiysen var. Onların %90'ını yani, otomatik açık veriyor.
Doğum tarihi zorunlu değil mi abi?
Dışarıdan giren birine göstermek zorunda değilsin doğum tarihini.
Ama abi hackliyor adam zaten. Olay bu.
Açık kısmı hackliyor. Şimdi şöyle güvenlik duvarları bu tür sosyal medya uygulama paketleri yani yazılımın içinde kamuya açık olan kısımda zaten bir güvenlikle ilgili bir duvar örmüyor. Sen ne yapıyorsun? Bir o uygulamanın içine sızmak için bir yama yapıyorsun ve şöyle söyleyeyim. Third part dediğimiz üçüncü part uygulamalar var. Facebook'un artık Facebook'ta paylaştığınız bir şeyi bir web sitesinin içine koymanız için, embed etmeniz için kuralı değiştirdi Facebook bu senenin başında. Ve artık normal WordPress web siteleri sadece gidip kopya alıp linki direkt attığı zaman alamıyor. Ne istiyor Facebook? Sen bir uygulama yaratıcısı olarak gel diyor benim içerisinde bir müracaatta. Bunun basit bir şeyi bu. Gidiyorsun orada tekrardan ben diyorsun üçüncü part bir uygulama yaptım. Bana izin ver senin linklerini embed edip uygulamamda kullanabileyim diyorsun. Ben yaptım bunu bildiğim için söylüyorum. Çok basit bir şey ve uygulaman da yok esasında. Sen bir ara kapı bulduk. Nedir? Uygulaman olmadan bu müracaatı yapıyorsun. Yapay zeka anında onay veriyor. Seni bir uygulama gibi görüyor. Sana o yetkiyi veriyor. Sen o kod üzerinden artık kendi web sitene direkt linkleri alıp koyabiliyorsun. Şu an birçok web sitesinde üçüncü uygulama biz üreticisiyiz diye Facebook'u aldatarak yapan bir sürü var. Çünkü açık bulundu. Burada gördüğünüz gibi açık bulduğumuz yer kamuya açık olan bir bilgiyi toplu olarak çekebilme hakkını elde ediyor.
Ben öyle olduğunu görmüyorum. Business Insider'daki habere göre bunların hepsi kapalı bilgiler. Yani sana özel private diyorsun ya. Mesela doğum
sen seçiyorsun. Facebook'ta sen seçiyorsun onları. Tamam, yani Facebook'ta sen şey hatta şeyi seçersen hiç beni gösterme dersen kapalı. Birisi senin adını yazsa bile
bunları
Facebook
kullanmıyor. Bunları çalıyorlar.
Ama şöyle bir şey. Ben mesela kapalıyım. Ama beni işte şeyle bulabiliyorlar. Mailimle bulabiliyor. Ya da hani arkadaş listemden birinin arkadaşıysa bulabiliyor. Şöyle farklı bir şey yaşadım ben. Başka bir ülkeden bir gazeteci arkadaşım var. Twitter'ı yok. Facebook'u var. O Facebook kullanıyordu. Geçen de Twitter'dan şey geldi. Davetiye geldi. Baktım. Hani onun profil fotoğrafı. Onun bildiğim biyografisi. Hani bilgiler birebir o. Ondan sonra hatta işte şeyi de hani tarih, doğum tarihi şu bu. Bütün Twitter'da gördüğüm her şey ona ait. Kabul eden birkaç tane de ortak arkadaşımız var. Hani baktım Twitter'da ben de artık Twitter'dayım gibi klasik bir tweetle de giriş yapmış. Ve ekledim. Ekledikten yarım saat sonra bana mesaj geldi. İşte yeni bir WhatsApp grubu kuruyoruz. Sen de dahil olmak ister misin diye. O zaman ben direkt şüphelendim. Paranoyak bir insan olarak. Hemen Facebook'tan yazdım. Ne haber? Nasılsın? İyiyim. Çok da uzun süredir görüşmedik. Twitter'daki hesap senin mi? Ya benim var ama epeydir. Yok bu yeni. Böyle de bir şey geldi bana mesaj. Senin olup olmadığını kendisi değilmiş.
Wow. Mesela.
Ama burada Facebook'un bilgilerinden
bir şey söyleyebilir miyim? Facebook'taki bilgilerin hani Facebook'taki profil fotoğrafının aynısı. Çünkü o kendi ülkesindeki çok önemli bir şahsiyetle el sıkışırkenki fotoğrafı yine oraya koymuş. Dedim ki bu yani en büyük başarılardan biri. Bu hep göstermek ister. Belki ondan bunu koydu.
Burada diyor ki işte Facebook sözcüsü açıklama yapıyor. Alan Gall diyor ki bu veriler diyor bu sızan veriler siber suçlular tarafından aynı senin bahsettiğin yöntem işte Facebook kimliklerini taklit ederek dolandırıcılık için kullanılabilir durumda. Yani mesela isim soyad diyorsun işte telefonu veya e-mail adresini almış veya işte profil fotoğrafını ele geçirmiş diyelim. Kolaylıkla diğer sosyal medya hesapları ele geçirmek için bu bilgileri kullanmaya
çalışıyor. Hatta para alabiliyor. Başkasından borç para istiyor. Bu tür şeyler oluyor. Burada tekrar ediyorum. bir mahallenizdeki pizza dükkanına sipariş verdiğinizde artık her şey internete geçmiş durumda. Oradaki çocuk, ya siz zaten internetten alıyorsunuz, internetteki bir web sitesinden veya bir uygulamadan alıyorsunuz, Yemek Sepeti'n bilmem neden. Aldığınız uygulama üzerinden geliyor. Gelirken zaten her şey internette, sizin adınız, soyadınız, telefon numaranız, hatta o Yemek Sepeti'nse veya başka bir uygulamaysa büyük ihtimalle kredi kartınız, bilgileriniz de var orada. Şimdi olayı açıklayayım. Pizzacının kendisini hacklerse bir hacker hackleyebilir mi oradaki sistemi? %99 Türkiye'deki gıda sektöründe tahmin ediyorum bir veya iki tane yazılım kullanılıyordur. Ben bir hacker'ın o yazılım üzerine hedeflese kendisini ve dolayısıyla Yunanistan'dakinden örnek vereyim. Bütün kullanan dönercilerin kullandığı uygulama %90 aynıdır zaten. İki firma vardı, taş patlasın. Dolayısıyla onların hacklediğiniz zaman yazılımını, ondan sonra her mahalledeki dönercinin bütün internet üzerinden herkesin adını, soyadını, telefonunu alabiliyorsunuz. Ve bu çok basit bir şey. Burada önemli olan şu, küçük verileri toplayıp para haline çevirmek çok zor. Bir mahallede kaç insan var? Yeterli bir veri değil satabilmek için. Facebook, LinkedIn, Twitter, bunların kıymetini biliyor musunuz? Sayının fazlalığı. Yani benim elimde 1 milyar insanın adı, soyadı, telefonu ve adresi varsa inanılmaz bir para eder. Facebook'a herkesin hesaplaması ve üstüne gitmesinin sebebi de bu. Facebook da şunu söylüyor. Biz gizli kısımda ne şifre, ne sizin iç fotoğraflarınız, hiçbirinde bir bilgi sızıntısı bizden kaynaklı yok. Siz kamuya açık olarak bıraktığınız bilgiler varsa, yani bir kişi gelip kamu normal hiçbir şifreye de gerek olmadan Facebook'ta yazdığı zaman evrende de gelip senin Facebook sayfana girip senin ne orada açık bıraktığın ne varsa onu görüp fotoğrafları indirip senin sahte bir hesabını kurduysa orada suçlu Facebook
bu
değil.
Bu hack değil ki zaten. Bu kamuya açık.
Şimdi hack kısmı ne? Hack kısmı şu. Bunu tek tek bütün Facebook abonelerine yapabilmek mümkün değil sevgili Ali'ciğim. Bunun için ne yapıyorsun? Facebook'un açıklarını araştırıyorsun. Demin anlattığım gibi Facebook bu sene başında yasaklama getirdi. Dedi ki paylaşımları bundan sonra herkese kamuya açık yapılmış paylaşımları bile sadece linkini alıp WordPress web sitesinin içine koyamazsınız dedi. Ve yeni bir kural getirdi. O yeni getirdiği kuralda da açık bulundu tekrardan. Ve biz ne yaptık? Hemen third part dediğimiz üçüncü bir part uygulama üreticisiyim ben diye Facebook'ta hesap açarak diyorsun ki ey Facebook ben bir uygulama yaptım. Bu uygulamamın içerisinde Facebook'un paylaşımlarını da göstereceğim. Bana izin ver. Ve sen o izni aldıktan sonra Facebook'un kamuya açık bütün linklerini alıp WordPress web sitene koyabiliyorsun eski sistem gibi. Dolayısıyla ne yapıyor hackerlar? Bunların hepsi çok iyi yazılım bilen insanlar zaten. Kodlarda açıkları buluyorlar ve şunu görüyorlar. Kamuya açık olan kısımda ben kendim bir third part yazılım yapıyorum. Yaptığım o third part yazılımla bütün Türkiye'deki kullanıcıların Facebook'taki kamuya açık verilerini toplayabiliyorum, elde edebiliyorum oradan. Dolayısıyla onun yaptığı, onun ele geçirdiği kısım Facebook'un içerisinde bir uygulama üzerinden bütün kamuya açık bilgiyi toplama. Hatta bu tür insanları ne yapıyor biliyor musunuz Facebook daha sonra? %90'ını da işe alıyor. Çünkü başarılı olduğunu, kendi yani bu çapı ve kapasitesi varsa büyük ihtimalle onları eğer kendilerine açıklarlarsa veya Facebook'a yazarlarsa veya Google bunu yapıyor hakeza çoğunu da işe alıyor ondan sonra. Burada elde edilen verilerin daha sonra satış kısmı var, onu sonra değerlendirelim. Yani ben şunu demek istedim, o yüzden biraz uzun anlattım. Kesinlikle LinkedIn'de aynı şey açıklamada bulundu. Katiyetle dedi bir, premium üyelerimizin hiçbir bilgisi gitmedi. İki dedi çünkü orada premium üyeleri sitenin içinde de bir lüks rezidansların kısmı var. Oraya ayrı bir güvenlik yapmış, kıçını yırtsak giremiyorsun. Şimdi şey kısmında ise, sitenin fakir fukara kısmında ise kamuya açık o bilgiler alınmış. Dedi ki LinkedIn aldığı kısımda dedi sadece açık olan bilgiler kısmını aldı. Premium üyelerimizi ve mevcut üyelerimizi de şifrelerini almadı. Zaten şifreleri almış olsaydı Facebook ve LinkedIn dahil hepsi bize bir anda gönderim yağmuruna tutup derhal şifrenizi değiştirin derlerdi.
Peki hesabımızın eklendiğini nasıl öğrenebiliriz? İlk önce ben bir birkaç öneri var. Onu aktarayım, sonra da sizin fikirlerinizi alacağım. Bu Mozilla Vakfı var. Bu Firefox var ya, bu meşhur. Ben kullanmıyorum açık konuşmak gerekirse. Ama demek ki daha güvenlikçi.
Kullanıyorum ve memnunum.
Browser. Onun geliştirdiği bir şey var. Firefox Monitor diye. Buradan giriyorsunuz bu siteye. Daha sonra orada okuyup e-posta adresinizi ve bu e-posta adresiyle üye olduğunuz internet ve sosyal medya platformlarının herhangi bir veri hırsızına maruz kalıp kalmadığını buradaki yöntemle, ben aşağıya link de bırakacağım merak edenler olursa izleyicilerden, oradan tıklayıp kontrol edebilirler. İkincisi, biz hafta içi paylaşmıştık kendi aramızda da, Hawaii Bean Pint diye okunuyor galiba, patlatma gibi şey mi bilmiyorum da nasıl çevrilir İngilizcesi Türkçe'ye. Buradaki siteye de yine aşağıya bırakacağım linkini. Buradaki sitenin önemli, en önemli şeyi, süper, bunu ilk defa öğrendim ben de geçen işte bu patlama olayından sonra. Yazıyorsunuz e-mail adresinizi ve işte hangi uzantısı varsa. Sadece bu son olay değil. Bugüne kadar hangi hack saldırılarında sizin de bu işin içine, yani sizin bilgilerinizin
kurban olduğunuz.
Evet, kurban olduğunuzu söylüyor. Yani biz de gittik, kontrol ettik. Maalesef hepimiz bir şekilde bir yerde patlamış.
2018'de gitmiş. Ama bak mesela ben o tarihten sonra şeyi kullanıyorum. İkili koruma sistemini. Yani mesela maillerimde şöyle bir şey. Bak, kendim başka bir şey üzerinden, IP üzerinden laptopumda açtığım zaman bile bir uyarı geliyor. Şuradan bir, hani mailini şuradan açtılar, sen misin? Açmadan önce zaten diyor ki ikili koruma Authenticator'dan şeyi gönder, numara kaç? O hani orada sürekli evet. 15 saniye değişiyor. O numarayı da yaz. Ya bunları yap, yani bunları yapman gerekiyor. O kredi kartlarında da öyle. Mesela artık bütün bankalar alışveriş için sana şey kartı veriyor. Tek seferlik kullanım için virtual kartlar veriyor. Mesela onları kullanmak gerekiyor. Hatta daha ileri boyuta götüreyim ben bu işi. Biyometrik izleme istemiyorsan çamaşır suyuyla yıkanacaksın. Ondan sonra uysallaşmak istemiyorsan klorlu su içmeyeceksin. Direkt o şey sulardan, saf sulardan alacaksın. İşi böyle abartan arkadaşlar da var.
Peki Evren, sen mesela hangi mesela korumayı... Şimdi şöyle de bir şey var tabii, onu da söyleyeyim de. Mesela bu Facebook patlama olayında ya da şey diyeyim, genel olarak hani mesela yemek sepeti en son. Burada bizim hiçbir dahlimiz olamayan bir şey.
Tabii canım, İzlar, senin yapabileceğin hiçbir şey.
Yemek sepetini serverında patlatıyor adamlar.
Şimdi ikiye ayıralım. Bir, içeriden şirketlerin çalışanları arasından sitenin güvenlik ekibi içerisinden bir tane hırsız çıkıyor. Tamam mı? Bu tamamen kriminalize bir suç.
Yandex'te olan.
Tabii.
Ne olan?
Yandex'te olan. Yandex hırsızlar da mesela. Bu sadece Yandex'te değil. Bundan geçen sene Google'dan üst yönetiminden iki kişi dışarıya bilgi taşıyor diye işten çıkarıldı. CEO'lardan hem de üst yönetimlerden ciddi kriz yaşandı. Bir içten sızma olayı vardır. Bir de dıştan hacker'ın girme olayı vardır. Bu iki tane olay var. Şimdi bir içten sızma olayını hiç konuşmuyoruz. Onu bilme şansımız yok. Onu ancak şirketin kendisi bilebilir. Tamam mı? Bu birinci, bir yerde o ifşa edecek. Yoksa zaten onu biz bilemeyiz. Şirketin kendisi de büyük ihtimalle bilemiyor uzun bir süre. Yani devletlerdeki ajanlık gibi düşünün, filmlerdeki. İkinci kısım ise dışarıdan bir hacker'ın girmesi. Hacker bir bilgiyi çaldığı zaman eğer ajan değilse o onu duyurmak ister. Başarısını göstermek ister.
Zaten bak, hacker forum sitelerini patlatıyor.
Ben senin bir güzel gelmişsin. Ben şunu ettim, ben bunu bir göstermem lazım der. Dolayısıyla bunun sırf havası yeter onun için. Bazen para için bile yapmaz bunu hacker. Bu korona, geçen gün konuştuğumuz mevzu da şuydu. Koronavirüs döneminde hepimiz evdeyiz. Tabii hackerlar da herkes evde sıkılıyor. Şimdi seyrediyor TikTok. Niye patladı TikTok? Canın sıkılıyor, bir şey seyrediyor. Şimdi hacker da diyor ki dur lan diyor, şunun hesabını bir deneyeyim yani. Şunu bir almayı diye. Boş vakti var. Dolayısıyla bu dönem içerisinde...
Ama para da getiriyor. Bunlar çok ciddi paralar kazanıyor işte bu Dark Web'e satıp, değil mi? Çok ciddi ben geçen onu okudum işte.
Hayır, çok ciddi para kazananlar yok. Çünkü şöyle, kriminal suç kısmı, onu ikiye bölelim. Parayı takip edebilirsin Bitcoin dahil. Paranın ucunu, Ali Abaday'ın parasını bulursun Bitcoin'de. veya falancanın parasını bulur. İnternette ise hele para, kripto para mara hikaye, o paranın ucunu bulur devletler istedikleri zaman. Dolayısıyla bu tür bilgilerin satışı o kara borsa dediğimiz adlandırdığımız yerde bile paraya döndüğü andan itibaren ucunu bulabiliyorlar. Peki nedir? Burada önemli olan, tekrar ediyorum, zaten dikkat ederseniz hiç medyada da büyük hackerlar şu bilmem ne yakalandı diye çok az çıkar. Halbuki hacker sayısı inanılmaz var. Önü, elini sallasın, her tarafta bir hacker var ama yakalanan çok az olur. Çünkü neden? Bu arkadaşlar çaldıkları yerlerle büyük çoğunluğu başarısını göstermek için zaten çaldığı yere paslıyor. Bu sırada kamuya açık, suç zaten büyük sayılmayan bilgileri ise veriyor. Ne işe yarıyor bu verdiği bilgiler? Verdiği bilgiler daha sonra reklam olarak size dönen o pasta var ya, işte o pasta çerçevesinde kullanılıyor. Mesela Facebook'ta son dönemde bir senedir devamlı bana şey çıkıyor. Hatta bir kere de
bir şey söyleyebilir miyim burada? Şeytan avukatlığı derler ya. İşte burada tam böyle işte komplo teorisi devreye giriyor. Sen bunu söyleyince aklıma mesela şey geliyor. Rıza Ol mesela daha düne kadar WhatsApp zorunlu kıldı. Ondan önce mesela hala Facebook'ta zorunlu değil mesela, o Rıza Olma hikayesi var ya. Hı hı. Şimdi şirketlerin acaba sırf o para kazanıp bütün bilgileri ele geçirme adına hack yöntemiyle böyle arka kapıdan bir şey yapmadığını bilemiyoruz şimdi mesela.
Başka yere satma dersen var. Bütün şirketler, Facebook dahil.
Sen razı olmadın ama hack saldırısıyla alındı ya bilgilerin, atıyorum. O zaman belki de bu şirketin kendi bir planı, hani arka kapı planı da olabilir. Hiç bilemeyiz ki yani. Reklam mesela işte diyor ya, seni hedefliyor ya reklam olarak. Bilgilerine ihtiyaç var. Sen razı olmuyorsun ama adam seni hackleyip, ben diyor yapmadım ama birileri eklemiş diyor. Böyle bir şey de olabilir. Mesela benim aklıma bu geldi mesela sen böyle deyince.
Yani bütün şirketler, Facebook dahil, başka şirketlere elindeki kamuya açık ve sizden yasal izni aldığı bilgileri zaten satıyor. Zaten pazarlıyor. Karşılıklı bilgi alışverişinden para akışı var. Google'la Facebook arasında var zaten. Yani diyor ki Google, ben sana evrenin sevdiği şu evrenin kendisinin bilmediği özelliklerini söyleyeceğim. Sen de bana Facebook şu bilgileri vereceksin. Benim satışım sana şu fiyat, şu sent tanesi. Öbürü de diyor şu sent ve bilgi paylaşımları. Hatta Amerika Birleşik Devletleri'nin sorgulamalarında bu büyük medya devlerine korku şu: Çinli bir şirkete sattın mı? Çünkü Çin şirketi olduğu anda kırmızı ışıklar
yanıyor. Ya da şu, senin sattığın şirket Çin tarafından hacklenmiş olabilir mi? Veya aynen. Çin oradan almış olabilir mi?
Aynen. Mesela Rusya. Şimdi Karadeniz'de sular ısınıyor. Karadeniz'de ciddi bir olaylar oluyor. Amerikan gemileri Karadeniz'e geçiyor. Rusya ile ciddi bir şekilde bir gerginlik süreci var. Şimdi bu süreç içerisinde bir Rus şirketinin Amerika'daki bir Facebook veya Google'ın bilgilerinin belirli bir kısmını almasıyla ilgili bile hassasiyet gösterebilir Amerikan şirketi. Dolayısıyla o konu ayrı, hacklenme olayı ayrı. Hacklenme ve hacklenmede de bahsettiğim 3 kategori var. 1- içeriden sızma, gerçek ajanlık, gerçek kriminalize suç olan, içeriden çalışan birini ayarlıyorsunuz ve bilgi sızdırıyorsunuz. Bu kriminalize suçtur. Yani bütün dünyada suç. İkincisi, hackersınız. Hacker olarak gidiyorsunuz, hackliyorsunuz, Facebook'un bir açığını buluyorsunuz, bir yerde bir açık buluyorsunuz. Nasıl bulduğunuz kısmına gelince çok basit. Facebook zaten başka uygulamalarla birlikte çalışan bir yapı. Google da öyle, yani tek başlarına değiller, ahtapot gibi ve siz gidip onun bir vantuzuna, ahtapotun bir vantuzuna tutunarak siz de bir küçük bir uygulama yapıyorsunuz. 3 kuruş para kazanmaya bakıyorsunuz. İş bu. İşte orada hacker o third party uygulama üzerinden Facebook'la olan onun o bağını kullanarak bir tel hattı kurmuş oluyor. Oradaki o bilgileri çekiyor. Çektiği zaman bu hacker bir gidip satabilir, senin dediğin gibi sevgili Aslangül. Sattığı zaman o suç unsuru olup olmadığı kısmında, eğer kamuya açıksa, Facebook'un kamuya açık kısmıysa, yani ne demek istiyorum? Ben Facebook'la yapılan anlaşmada rıza gösterdi isem, dikkat edin bu kısma. Mesela WhatsApp rıza istiyor değil mi arkadaşlar? Rıza istediği, WhatsApp'ın rıza istediği kısmı, yani nedir o rıza istediği? Ben senin adını, soyadını, telefonunu, adresini gösterebilir miyim herkese? Sen evet dediğin andan itibaren Facebook sorumluluktan çıkıyor burada. Bu bir.
Dolayısıyla ama bir saniye araya gireceğim. Ya. Mesela genelde interneti çok iyi bilmeyen kişiler bunu açık bırakıyor. Mesela bu bilgiler gidiyor ve bu kişilerin şifreleri de çok basit bir şekilde bulunabilecek şifreler oluyor.
Hani, ayrı
tamam.
Şey.
Tamam, ayrı bir şey.
Ayrı bir şey. Sen bahsini açmışken kısaca ona da bir değinelim hani bilgi şey aktarmak için. Bugün bir haber girmiştik. En çok kullanılan şifreler üzerine İngiltere'deki Ulusal Siber Güvenlik Servisi yapmış bu araştırmayı. Ve mesela toplumun %60'ı tahmin edilebilir şifreler kullanıyormuş. Yani düşünebiliyor musunuz? Bu İngiltere bile. İngiltere'den bahsediyoruz yani.
Ya doğum tarihi, okul numaran klasik şeylerdir bunlar. Yani.
Fotoğraf, mesela Fenerbahçe taraftarısı 1907. Hani Galatasaray 1905, Beşiktaş 1903. Hani açık fotoğraflarından, hani paylaştığı şeylerden senin neye ilgin olduğu, onunla ilgili olasılı şifreler var. Hatta bazen akıllı bilgisayarlarda hani kamuya açık şeyler üzerinden şifre kombinasyonları hangisi olabilir diye de denetiyor.
Hocam bir İngiltere'deki o şeyde neymiş?
Ama kimse Bakkal Ahmet'in Facebook şifresi neydi diye kafa patlatıp dur onun Fenerbahçe deneyeyim kimse uğraşmıyor. Yok
yani
tek tekin maliyeti tek tekin maliyeti çok yüksektir. Kimse ama bununla uğraşmıyor. Neyle uğraşıyor hackerlar?
Evren, Bakkal Ahmet değil. Ama İtalya'daki o NATO'da çalışan adam.
Abi hani o ajanlık. Hani ben
ajanlık yüzden... ama bir yerden bunun bir şeyleri, bilgileri bulunmuş. Bunun zor durumda olduğu. Hani buna para şeyle yaklaşıp satabileceği. Yani bir kişi üzerine de yoğunlaşılabilir.
Tabii o ajanlık oluyor o zaman. Hackerların tamam. 99'u. Eğer devlete çalışmıyorsa o hacker, devletin istihbarat bilimine, birimine hackerların %99'u bu işi, yani tek bir kişiye spesifik olarak, angaje olarak yapmazlar. Facebook'u yapayım, komple oradan bir bilgi ele geçireyim. Veyahut da bir banka, özellikle bankalar için çok uğraşılır biliyorsunuz. Hani para çalmak için bile değil, başarırsanız bunu... O banka size çok ciddi anlaşmalar yapabiliyorsunuz. Yani hackerların en büyük şu an o yüzden de çok düşman görmez devletler hackerları. Çünkü hackerlar hem şirketler de görmez hem açıklarının kapatmasına yardımcı oluyorlar. Yani hem katkıları var topluma bir anlamda ve çaldıkları bilgiler eğer ajanlık klasmanına girmiyorsa sevgili Abaday'ın dediği gibi korkulacak çok büyük bir telaş edilecek bir ama durumu yok.
Sayın Aslangül buradan Sayın Dede'ye bir şey söylemek istiyorum. Kendisi burada toplumumuza sanki bu hackerlar iyi bir şeymiş. Sitenize girdi de kafanızın ismi çekti. Çok normal. Bunların kız odasına girmediyse çok dert etmeyin gibi gösteriyor.
Bir yorum vardı önceki programlarda biliyor musun? Bu evrende ne kadar saf kardeşim yani. Alın cüzdanımı kullanın diyecek kadar. Kafada yaşıyor diye.
Şöyle bir şey. O verileri kimin aldığını bilmiyorsun. Dark Web'de satılıyor. İşte mesela atıyorum Rus istihbaratı Facebook'taki açık şeyleri aldı. Fakat buradan diyelim ki işte Ali Abaday. Amerika'nın Karadeniz'deki o tatbikat yapacak gemilerinin birinde yüzbaşı filan. İşte Kaptan Amerika gibi yüzbaşı Abaday.
Şimdi ya bunun da tam film de çekeriz Tom Cruise gibi.
Hocam sen Godfather'sın bu arada yanlış anlamadım.
Ondan sonra işte ben teğmendim işte teğmenlikle teğmen olarak şeyden askeriyeden tezkere alınca üniversite mezunu olunca kısa dönemde
tam 87 Davutoğlu abim sağ olsun beni böyle ucunda yakaladım yani öyle söyleyeyim yani kredi çektim. Peki. Öyle yaptım
ben
yani.
Şeye gireceğim. Şimdi şöyle bir şey. Oradaki bilgilerden başka noktalara geçebiliyoruz. Yani orada komple bilgi hacker veriyor ama oradakinden kriminalize devlet, casusluk veya başka bir şey elde edebiliyor. Yani burada kimin aldığı, kimin satın aldığı da çok önemli. Orayı neyle kullanacak, nereye doğru yapacak o da önemli bir şey.
Buradan şeye geçeceğiz birazdan. Bu Çin'in işte bu teknoloji üzerinden bir otoriterlik, küresel çapta bir otoriterlik kurmasını da geçeceğiz. Sen devam et abi.
Yani demek istediğim şu. Tamam bunu hacker belli bir bilgileri alıyor. Bunlar zararsız bilgiler ya da sana çok zararı olmayabilir. Ama bu hacker'ın bilgisini satın alan kişiden çok büyük bir sorun çıkabilir. Yani buna da dikkat etmek lazım. Yani tamam, evet, kapımın da adımı çekti ama bana ulaşmak isteyen bir grup var ve nerede oturduğumu bilip, kapımı, adresimi bilip, hani kebapçıdan bulması daha zor beni. Ama Facebook'ta bu şey içinden de çıkarabilir. Hani yani kimin aldığı önemli bir şey.
Şimdi bir de şöyle bir şey var. Hani diyoruz ya, nasıl korunabiliriz? Nasıl güvenlikli? Şimdi çift doğrulamalı zaten olmazsa olmaz. Ve zaten artık öyle bir dünya, öyle bir noktaya geldik ki bütün bu teknoloji devleri şey diyor. Sana sürekli mesela uyarı atıyor. Çift doğrulamalı şeyin aktif değil. Onu işte kendini korumak için bunu aktif et diye sana böyle defaatle şey yapıyor. Birazdan Ali Abaday aramızdan ayrılacak bu arada. 5 dakika sonra ona bir yine veda edeceğiz. Ve şöyle bir şey mesela. Eskiden hani bunlar yoktu. Yeni yeni artık bu hack saldırılarından korumak için şirketlerin kendileri koruma hakkını yapıyor. Mesela sen şifre belirliyorsun. Diyor ki bir tane şu işte ne bileyim alt çizgi eksik ya da işte o tarz sembol eksik ya da bir harf büyük olmalı. Yani seni artık 12 mesela 12 karakter biçiyor ya da 8 karakter ve bunlardan birisi büyük olmalı, birisinde sembol olmalı falan diyerek aslında seni otomatik olarak sen istemesen de buna mecbur ediyor güvenlikli olarak. Yani aslında bir 5 sene sonra belki şöyle bir şey olacak. Çift doğrulaması olmayan bir kullanıcı sosyal medya hesabını aktif olarak kullanmayacak. Belki platform buna zorlayacak. Nasıl bugün işte sürekli böyle uyarı geliyor ya. Bir sürü olacak ki çift doğrulama yapmadığınız takdirde uygulamayı kullanamayacaksınız diyecek belki. Daha böyle hani korunaklı bir şekilde zaten sistemler kendilerini geliştiriyor. Bilmiyorum, yanılıyor muyum?
Bence olur, çünkü giderek şeye başlıyorlar, hani güvenliğe, daha fazla güvenlik. Çünkü sorumluluk almak istemiyoruz. Bizim de başımız ağrıyor. Hani sen bu işi öğren.
Şimdi şeyi soracağım. Bunu da soracağım. Sonra sen geçmek istiyorsan şu anda veda edebiliriz Ali'ciğim sana.
İstiyorsan vallahi, kusura bakmayın, biz çekimleri biraz geç yapıyoruz. Başka evet. İşler var. O yüzden gitmem gerekiyor.
Öyle öyle 40 dakikada yapmışız zaten.
Evet. Ali'ye veda edelim abi. Sonra yine haftaya yine görüşürüz.
Kendine görüşürüz. İyi bakın. Kendinize iyi bakın. İyi günler.
Evet. Evren, şeyi soracağım ben sana. Burada ben biraz haklı çıkma değil de ben biraz böyle Signal'in mazlum tarafında olduğunu düşündüğüm için sürekli Signal'i şey yapıyordum ben. Size karşı bir savunmacı perdede takılıyordum.
Yo, iyi de yapıyorsun.
Bu hafta biraz, bu ara diyeyim hadi. Haklı çıktın. Mesela sizin en büyük eleştiriniz neydi? Yetersiz olması Signal'in. İşte serverları yetersiz. Evet, doğru, böyle bir gerçek vardı. İlk böyle yüklenme olunca patladı. Bir gün neredeyse kendine gelemedi. İnsanlar kullanamadı. Ama evet, şimdi bu ara
serverları yetersizdi.
Bu ara hem WhatsApp, hem Facebook'un kendisi, hem de işte bu yine kendi şirketi olan Instagram. Bunlar sık sık böyle çökme yaşıyor. Ve önceki günkü bayağı uzun da sürdü. Saatlerce sürdü gördüğüm kadarıyla. Burada yani doğrudan şey mi diyebiliriz? Server mı tek ana sebep? Yoksa başka nedenler de var mı?
Başka nedenler de olabilir. Bunu daha önce de konuştuk. Kendi şirketlerinin yaptığı açıklamaya bakmak lazım. Facebook şu ana kadar veya diğer çökenlerde biz uğraşıyoruz diyor. Bir sorun var diyor. Teknik bir sorun diyor. Yani dışarıdan bir hacker saldırısı olarak söylemiyor. Dolayısıyla hacker saldırısı olarak dememiz biraz afaki şey olur. Nasıl diyelim? Hayal gibi bir şey olabilir. Dünkü yarım saat sürdü. Ben şu bak, sadece Facebook gitmedi. Şey de gitti Ali. Instagram da gitti.
Aynı anda.
Dolayısıyla bu bize neyi gösteriyor? Serverlarla ilgili bir sorun olduğunu gösteriyor.
Doğru mu peki o zaman? Bu bütün WhatsApp anladığım kadarıyla bilmiyorum da bütün o Facebook ailesi tek bir server'a mı? Yani ana merkeze mi bağlı? Ben bilmiyorum.
Evet, yani bunu görüyoruz. Mesela değil diyelim mi? Tabii mesela şöyle diyelim, Google'ın İrlanda'da bir şirketi var, tamam mı? Evet. Google İrlanda şirketi üzerinden Avrupa Birliği'ndeki reklam verenlerin paralarını topluyor ve fatura kesiyor. Yani şey Amerika'da
İrlanda deyince ben şeyi sorguluyordum kafamda, niye İrlanda diyordum. İşte Google mesela ödemeleri oradan yapıyor. Bugün Apple'la ilgili bir sorunum oldu. Benim AirPods Pro bozuktu. Servisine işte diyalog kurmak için support bölümüne girdim. Oradan telefonla beni arayın diye seçenek çıktı. Bir baktım İrlanda numarası. Onlar da Apple'da İrlanda'dan arıyor bu tarz şeyler için. Ve şey merkezini oraya kurmuş Avrupa'da, anladığım kadarıyla. Bunu söyledi galiba, senin söylediğin gibi vergi olayı mı?
Vergi olayı, bu tür şirketlere sağlanan ayrıcalıklar ve şirketler gelirlerine bakıyorlar tabii ki. Şimdi diyelim serverlarının belirli bir kısmı, mesela sana ilginç bir bilgi, biliyorsundur belki de, Türkiye ile Avrupa Birliği, Avrupa arasındaki internet hat bağlantısı Bulgaristan üstünden. Yunanistan üstünden değil. Tabii.
Abi yani çok affedersin ama Bulgaristan çok hani şey olarak böyle imaj olarak kafada ya buna yani çok böyle
ama biraz çok hızlı hat yani Yunanistan bir kat daha geri. Ve hat bağlantısı, kara hattı, internet bağlantısı Bulgaristan üstünden ve Facebook'la ilgili kesinti yaşandığı zaman Avrupa'da o hat üzerinden gelen bütün Facebook kullanıcıları mağdur duruma düşmüştü. Ama dünyanın bir başka bölgesindeki Hindistan'daki kullanıcılar aynı şekilde mağdur duruma düşmeyebiliyor Ali'ciğim. Çünkü her birinin, yani dünyada tek bir yerde toplu değil bu bilgiler. Şöyle düşünelim, bir web sitesinin orijinal server'ı dışında siz dışarıda bir cloud oluşturuyorsunuz. Çok fazla sayıda insan girdiği zaman siteniz çökmesin diye, server boğulmasın diye ne yapıyorsunuz? Dışarıda bir başka bir cloud üzerinde sitenizin kopyasını yaratıyorsunuz veya bir şirketle anlaşma yapıyorsunuz. O kopyayı tutuyor. Ne oluyor? Hızlı yüklüyor. O hafızada tutuyor. Hatta senin fark ettiğin bir sorun vardı. Diyordun ki birkaç kere işte falan sitede haber yüklendiği zaman ahvalde hatta haber yüklüyoruz. Haber gözükmüyor web sitesinde. 5 dakika sonra gözüküyor. Nasıl oluyor? Şu anda da böyle. Neden? Sebebi işte bu buluttan. Yani cloud üzerinde hızlı yüklensin diye web sitesi 5 dakikada bir yeniliyor. O 5 dakika boyunca eskisi duruyor. Sen istiyorsun ki hemen yüklendiğine. Öyle bir şey yaptığı an yapabiliriz. Ama çok fazla kullanıcı girdiğinde site çöker bu sefer. Dolayısıyla biz hep ne yapıyoruz? Uçaklar nasıl uçarken en az yakıt yakma sorunu var. O yakıtı az yakmak için her türlü güvenliği ve her türlü yolu deniyor. Mesela bavulda şu kadar diyor. Efendim uçağın aerodinamiği dışında da bir sürü şey yapıyor. Aynen öyle. İnternette de en az veri kullanımıyla web sitesinin hızlı açılması gerekiyor. Bu Facebook için de geçerli. Yani Facebook'un
iş biraz şeye çıkıyor o zaman, bu Microsoft'un hani deniz altına server tabii yerleştirme planı var, Natick dedikleri.
Kimisi de uydu gökyüzünde yapacak aynı sistemi. Burada depolama alanının büyüklüğü çok önemli. Eskiden konuşuyorduk, bak piller küçüldü, çipler küçüldü. Yani eski devasa şeyler şimdi küçücük ve içine sığdığı bilgi terabaytlar sığabiliyor artık. Dolayısıyla yarın belki gökyüzünde, uzayda depolamalar da mümkün olabilecek. Burada şu anki ama yapı şu. Facebook'un Hindistan, Pakistan için kullandığı serverlar ve depolama merkezleri başka, Avrupa Birliği için kullandığı başka, Amerika Birleşik Devletleri için kullandığı başka ve dolayısıyla dünyanın dört bir yanında çöktüğü zaman, evet, bu çok nadir olur. O zaman işte çok ciddi konuşuyor herkes. Twitter'da her yerde bir numaraya yükseliyor. Twitter işte Facebook çöktü diye. Bazen de bölgesel oluyor. Bölgesellerde serverlarla ilgili yine bir problem olduğundan. Her halükarda dünkü yarım saatlik kapanmalar dahil ben siber saldırı olarak değerlendirmiyorum bunları. Siber saldırı dışında başka dönem dönem her türlü şey olabilir. Mekanik de olabilir, yazılımsal kısımda da olabilir. Bu tür sorunlar olduğu zaman da çok büyük kullanıcı sayısı olduğu için, ya siz uçakla bir yere gideceksiniz, havalimanında hiç yaşamadınız mı? Sistem kilitleniyor bazen. Oo, 2 saat bekliyorsun yani. Bazen aynen, sistemler... Aynen. Veya kendi bilgisayarınızda olmadım. Benim oluyor işte bu ara. Bilgisayarım kilitleniyor, yavaşlıyor. Yani
Windows'tur o, ondan.
Tabii Windows'tur ondan.
MacBook'ta falan böyle şeyler yaşanmaz, yanlış anlarsın.
Tabii Bill Gates Windows olarak bazı konularda çok daha iyi diyor ama ayrı konu. Benim bilgisayarım
eski. Markası da değil. Nasıl bak, bu da şu anda düştü kafaya. Nasıl bir başarı hikayesi ki bak. Aslında laptoplar Windows değil. Windows tabii yazılımını kullanıyor ama İkiye ayrılmış. MacBook, aslında o da MacBook. Cihazın kendi adı. O da iOS sistemini kullanıyor. İşte diğer bütün markalarda Windows'un ama Windows diyoruz.
Bu çok ama MacBook'ta içerisinde Windows parçalarıyla olanı da var.
Çift işletim sistemine geliyor zaten artık istediğin.
Yani Microsoft öyle küçük bir firma değil. Şu an hala dünya devi. Dolayısıyla tabii teknoloji olarak mesela Microsoft'un şu anki mail sistemi Gmail'den daha güvenlikli. Yani bu kesinleşmiş bir
evet,
durum.
Evet evet evet kesinlikle.
Dolayısıyla şöyle diyelim ve toparlayalım meseleyi. Bilgi sızması olarak değil, Facebook'un yaşadığı, dünkü yaşadığı da büyük ihtimalle mekanik de olabilir veyahut da yazılımsal da olabilir. Kısa sürelidir. Uzun süreli olursa ve devamlı olursa takipçiler takipten çıkar zaten, bırakır. Evet. Daha hızlı olana yönelir. Dolayısıyla en çok nefret ettikleri şeylerden biri de bu tür büyük şirketler. Müşteriyi bekletmek. Dolayısıyla müşteri hızlı girebilmeli. Suç sizin kendi internetinizde olmalı. Kendi Wi-Fi'niz bir türlü girememeli.
Şimdi son olarak bunu da işleyelim. Sonra da kapatalım yayını. Bu Foreign Affairs diye bir site var. Orada bir Maya Wang diye bir yazarın teknoloji üzerine Çin'in teknolojik teknoautoriterlik demiş. Bu şey sistemi artık küreselleşti. Yani sadece Çin'in içinde kalmadı. Hani hep eskiden şey yapılırdı işte. Çin kendi vatandaşlarını fişleyip otokontrol altına alıyor. Orada her şey sınırlı falan. Şimdi artık küresel çapta bu iş bir boyuta kazanmış. Hatta şöyle örnekler vermişler mesela. Forum Polisi'nin bir haberinde geçen yılın sonlarında bir haber yapmışlar. Çin'in teknoloji devleri, belki işte bunlardan birisi bu ticaret savaşında, hani benim de hiç sevmedim bu Uygur Türklerini fişleme yazılımından dolayı. Huawei belki var bundan için içinde, isim vermiyor. Ülkenin casus teşkilatları, yani istihbarat teşkilatları ile birlikte çalışıyor. Forum Polisi'nin haberi bu. Ve yine The Guardian Aralık ayında, daha 2020 Aralık'ında yapmış. Çin devletine ait bir telefon operatörünün Amerikan kullanıcıları hakkında casusluk yaptığını yine ifşa etmişti. Ve bunlar hani birkaç tane örnek, tamam mı? Ve diğer ülke mesela Ekvador var, Kırgızistan var. Yani sıralamışlar, tamam mı, ülkeleri aldılar bu şey makalede. Bunların hepsi de Çin şu anda teknoloji şirketleri aracılığıyla, mesela Xiaomi ile, belki şu an belki biraz fazla beni şey yapabilirler, incelebilirler, ama hani maalesef Çin merkezli olan şeylerde bir devlet gücü var orada, tamam mı? Muhtemelen isterseler de istemeseler de devlet mekanizmasına kollarını, bir şeylerini kaptırıp onlar adına çalışıyor olabilirler diye düşünüyorum. Ve diyor ki bu yazar, eğer Amerika bir alternatif üretemezse vay halimize, yani Türkçesini öyle hani çevireyim, dünyanın geleceğini ciddi bir teknoautoriter rejim
tehlikesi. Çin üzerinde görüyor değil
evet,
mi?
Evet, Çin üzerinden.
Doğru, doğru. Çin gerçekten çok ileri boyutta, bunu hep konuşuyoruz. WhatsApp'ın mübadili var Çin'de, ya arabanın aynıları var. Yani adamlar taklit konusunda almış aşmışlar, sadece kürdan üretmiyorlar, teknoloji konusunda da öyle. Yani ve Çin'de bu taklit taklit bir marifet gibi görülüyor. Nasıl hacker hani hacklemeyi marifet görüyor, Çinlilerde de taklit etmek bir kötü bir şey değil. Bir marifet
olarak. Biraz boynuz kulağa geçti artık. Ürettikleri cihazlar muhteşem.
Tabii. Bazı, yok, muhteşem değil. Fakat şöyle diyelim. Buradaki esas suçlu da demeyelim. Yani niye suçlu diyelim de. Burada esas sıkıntı şu sevgili Ali. iPhone nerede üretiliyor?
Çin'de.
Kardeşim.
Yani yok, birkaç yer var da Kaliforniya'da.
Yok yok. Var şimdi Amerikan şirketlerinin tamamı üretimlerini, teknolojik üretimlerinin tamamını Çin'de yapıyor. Sen kendin zaten Çin'i destekliyorsun. Yani neyi konuşuyoruz? Bazen hayali bir dünyada yaşıyorlar. İşte istihbarat, Çin çok büyüyor, Çin işte tekel. Ya sen bütün Amerikan şirketleri Çin'de fabrikası var. Alman şirketlerinin
evet,
Çin'de
hocam,
fabrikası.
Merak ettim, baktım hani bu nerede? Diyor ki China.
Tamam. Şimdi bütün Amerikan şirketleri Çin'de üretirken, bütün Alman şirketleri Çin'de üretirken neyini konuşuyoruz yani? Yani iPhone'u üreten Çin neyin sorununu yaşıyorsun? Sen gidip orada üretiyorsun zaten. Dolayısıyla ben üretirim.
Ama yazılım orada değil. Şimdi
bir saniye. Ben Amerikan şirketi olarak orada, öyle değil bak. Mesele öyle kolay olsa zaten herkes kıvırıyor, onu demek istiyorum ben de. Senin dediğin gibi. Yazılımı orada başlarız ondan sonra kıvırmaya. Yazılımı orada değil, bir sırf kürdan gibi işçilik yaptırıyoruz. Orada işçilik uzuyoruz. Konfeksiyon sanki şey yaptırıyorsun, pantolon diktiriyorsun içine. Pantolon değil ki, telefon yani bu. Tamamen son model teknoloji. Ve içindeki yazılım diyorsun. Ne diyorsun? İçindeki çipler dahil. Yani burada F-35 üretecek Amerika Birleşik Devletleri. Tek başına üretmiyor. Bir sürü müttefikiyle bir araya geliyor. Sen diyor kuyruğunda şu parçayı üret. Sen diyor şunu üret. Sen şunu. Avrupa Birliği ülkeleri bir araya geliyor, bir savaş uçağı üretmeye kalkıyor. Neden? Bir arada yapıyorlar. Maliyeti düşürmek için. Dolayısıyla günümüzde güvenlik alanında da müttefiklerle birlikte maliyeti indirme projesi vardır. Çin bunun neresinde? Amerika'nın da bütün ürünler, teknoloji ürünleri Çin'de yapılıyor o zaman. Yani hem Çin'i eleştiriyorsun, korku yayıyorsun. Hem öbür
ben
taraftan da...
Ben katılıyorum. Özellikle bu pandemiden sonra, bu Çin'in sorumsuz devletinin saklamasından sonra bu pandemi aslında bir yerde onların ana kaynağı onlar. Yani şey olarak Çin devletinin kendi halkına da bir anlamda o zehri yaymış olması.
Ama teknolojiyle bir alakası yok bunun. Yani Amerika'nın gidip iPhone'u Çin'de yaptırmasıyla bir alakası yok.
Yani şöyle, oradan sonra hani şöyle bir tartışma yürüdü ya, işte bu Çin devletine karşı gücünü kırmak için bunun en büyük artık pazarı, ekonomi pazarı teknoloji zaten. Hani orada bütün herkese alternatif pazarlar üretmeliyiz. Yani şey olarak, fabrikalar olarak bu tartışılıyor ya.
O maliyeti üretemezsin sevgili Ali. İşte. Neden üretemezsin? Çin şu anda bu işin yani... trende en öndeki vagon değil yani, en öndeki römörk, o alıp götüren, ne deniyor, trenin kendisi yani, arkadaki vagon değil. Şimdi birçok ülke arkadaki vagon maalesef şu yani vagonuz, kabul etmek ağrımıza
lokomotif
gidiyor.
Vagon. Çin mi oldu hocam?
Lokomotif, tam onu diyecek, lokomotif Çin. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri, Çin, bu ikisidir üretim konusunda iki tane lokomotif. Rusya bak üretim konusunda değildir. Rusya Rus uçaklarını pazarlamak ister, çok büyük bilmem ne gibi öyle değil. Mesela Rusya Çin'le ittifak etmese, Çin'le bir arada olmasa teknoloji konusunda bu kadar mücadele edemezdi. Yani Çin'in çok büyük teknoloji background'u var. Nereden kazandı ama Çin bunu? Yani kürdan yapan, basit şeyler yapan...
Kopyalayarak kazandı işte.
Hayır. Amerika gibi ülkeleri ikna edip gelip büyük şirketlerin kendisinde fabrikalar açmasını ikna ederek dünyada yani bir başka...
Adam öyle başladı diyorsun.
Sonra hala da böyle dünyada bir başka ülke yok ki, komünist rejim ama dışarıdan gelenlerin kapitalist sistemine uygun fabrika üretmelerine, fabrika açmalarını üretmelerine imkan tanıyor. Onlara her türlü hakkı veriyor. Ve onlar oradan üretip bütün dünyaya satıyor ve bu sırada Çinli çalıştırıyor içeride. Yani böyle bir sistem. Yani bu eleştirirken bazı şeyleri hakkını da hani vereceksin yani. Çin'in yaptığı öyle böyle küçük değil. Siz bir Çinli geliyor. Yunanistan'da ben görüyorum. Selanik'te, şurada burada. Sırtına koymuş. Çin'den getirmiş dandik elektronik şeyler 1 euro 2 euro satmaya çalışıyor. Sen küçük görüyorsun o Çinliyi. Tamam mı? Yani onun o devleti esasında... Yani o tarihiyle kadim, işte onların bütün bunları bir kenara koy. Bugünkü varlığı dünyanın teknoloji sadece değil, üretim noktasında. Yani Çin dursa bütün dünya batar. Yani Çin üretimi durdursa bütün dünya batar. Aynı şekilde Çin de batar, ayrı konu. Ama yani Çin'in, şimdi Yunanistan üretimi durdu. Ay çok da
zaten hatırlıyor musun? Apple'ın bu sene yaşadığı iPhone 12 Pro Max'teki gecikmenin nedeni de
ilk onlar durdu.
Çin'deki fabrikaların durmasının sebebi.
Yani Çin dursa ne olur? Hollanda domates üretimini durduruyor. Avrupa Birliği kriz yaşıyor. Çok büyük olay. Yani Çin'in durdurduğu yerde bütün dünya bir anda kilitleniyor. Dolayısıyla Çin'i görmezden gelemeyiz. Ha, Çin'e karşı mücadele etme, nasıl bir mücadele edeceksin? Taklit, yani taklit konusu. Avrupa Birliği'nde taklit edemezsin. Canını okur yasalar. Yani Avrupa Birliği'nin taklit yasaları çok ağır. Çin'deki durum çok farklı. Üretim, o maliyetlere başka dünyanın bir yerinde kolay kolay üretemiyorsun. Dolayısıyla Çin'i ekarte etmeyi konuşmak da bence saçma. Facebook dahil. Geçen gün Tesla, Elon Musk ne dedi? Elon Musk'ın en büyük isteklerinden bir tanesi de Çin'de de Tesla araçlarının satılması. Çünkü inanılmaz bir nüfus var. Satılırsa sırtı yere gelmez. Hani diyor ya dünyanın en büyük şirketi olacağım. Sonra sildi tweetini.
Evet.
Tesla Çin'de satılmaya başlasa ve başarsa bu işi ne büyük gelir kaynağı nüfusu hesapla.
Kesinlikle.
Yani dolayısıyla Çin'in evet siber güvenlik anlamında Çin bir Amerika Birleşik Devletleri için bir tehlike olabilir. Çin Uygur Türkleri ile ilgili büyük bir sorun yaşıyor olabilir. Herkes tepkisini gösterebilir. Ama diğer taraftan da realite olarak
ama bir şey söyleyeceğim.
Türkiye'de yani bile bir sürü firma Çin'de üretim yaptırıyor ve Çin'den seccade bakıyorsun Made in China yazıyor ya.
Burada bence yazar da buna değinmiş. Hani Huawei'yi uyguladılar ya. Çin'le ticaret savaşı kapsamında ve 3. çeyrek rakamlarını açıkladılar adamlar 2020.
Ciddi sıkıntı yaşıyor.
Tarihinin rekor seviyede düşüklüğünü yaşamıştı.
Çünkü Amerika'ya Amerika gibi büyük nüfusu olan bir yere satış yapıyordu.
İşte yaptırımlarla belki biraz yola getirebilir diye düşünüyorum.
Teknolojik ürünlerle basit Çin'in taklit ettiği ürünler arasında fark var. Yani mesela bir tır, bir konteyner iPhone'un fiyatıyla bir konteyner Alcatel telefonun fiyatı aynı değil. Dolayısıyla
ama kusura bakma da iPhone'un verdiği hazzı da onlar vermiyor yani. Şimdi böyle
işte Amerika bu tür konuda tepki koyacaksa böyle Amerika'nın büyük firmalarının koyacağı blokajlarla bir zarar verebilir. Fakat ben şunu da görüyorum sevgili Ali. Amaç burada Çin'i batırmak değil.
Yok.
Kendileri ne peki amaç?
Kendileri de zarar
Çin'in, eder. Çin'in yasa dışı veya Çin'in bilgi sızdırmayla ilgili önüne geçebilmek. Yoksa kimse yani Rusya'yla da aynı şekilde Türk-Yunan ilişkilerindeki gerginlikte de aynı. Kimse kimseyi yok etmek için düşünmüyor ki. Yani öyle bir durum yok. Ne? Seni Çin'i daha bilgi konusunda kapalı kutu olmayan, daha şeffaf. Biz yazılımlarda bile ne yapıyoruz? Neye bakıyoruz? Yazılımlar açık mı, kapalı mı? Yani yazılımın kendisi açıksa güvenli görüyoruz. Signal ne diyoruz? Açık yazılım. Tamam mı? Çin'e de onu diyor işte Amerika'da. Açık. Ama Amerika'nın kendisi kendi şirketleriyle ilgili her zaman açık mı? Hayır, değil. Yani buradaki o dengeyi, o balansı, o terazideki dengeyi sağlamak için sakin olmak lazım. Çin tabii ki bilgiyi çalıyor, çalmak istiyor. Aynı şekilde Amerika da bunu yapıyor. Birisi çok önde olduğu için, yani Çin'in kendi Facebook'u olsaydı ve dünyaya yaydığı olsaydı, örnek verelim TikTok. Tamam mı? Şimdi TikTok'un çalışma prensipleri ve yasal olarak da çalışma şekli sadece Çin için değil ki artık. O dünyaya mal olmuş bir uygulama. Dolayısıyla o ne yapıyor? Türkiye'de de gidiyor, temsilci atıyor. Şurada da niye? Çünkü o bütün dünyaya açılıyor. Dolayısıyla bence Çin'i de getirmemiz gereken konu, nokta Avrupa Birliği, Amerika işte entegre noktasında teknoloji hırsızlığından ziyade ortak işbirliği noktasına getirmek lazım.
Evet. Bu haftalık da bu kadar diyelim. Haftaya yine.
Biz yine bir saat konuşmuşuz.
Evet, yine su gibi akıp geçiyor vallahi zaman. teşekkür ederiz izleyenlere de. Eğer bizi Ahvaliye Twitter hesabından takip etmek isterlerse Twitter'dan Ahval yazıp Türkçe hesabımıza follow tuşuna basıp takip edebilirler. Onun dışında yine newsletterlerimiz var. Her gün günlük olarak özel haberlerimizi e-mail yoluyla kullanıcılara, bize abone olanlara gönderiyoruz. Oraya da abone olabilirler. Onun dışında YouTube'da kanalımızı, eğer şu an izleyenlerden birçoğu ya da bir kısmı eğer abone değilse, abone olursa bize destek vermiş olurlar. Para istemiyoruz. Gördüğünüz gibi sadece abone olmanızı istiyoruz. Ve bunun dışında da bu yayına like atarsanız, onun dışında altına da bir yorum, soru, eleştiri ne istiyorsanız eklerseniz ona göre size hem cevap da veririz, belki önümüzdeki haftada değerlendiririz de böyle.
Ben en son kendi YouTube kanalımı da söyledim.
Evet. Şimdi
ama en sonunda şimdi kapadı, herkes dinlemedi. Bir kişi olsun, bir kişi. Evet, Evren'de bakalım. De YouTube'da kanalım var efendim. Beni de takip ederek destek verirseniz sevinirim.
Hemen şu üstte bırakıyorum ben linkini. Evren'de de. Oradan basıp Yunanistan'la ilgili haber analizleri alabilirsiniz. Gayet de profesyonel. Göreceksiniz zaten. O linke tıklayıp ulaşabilirsiniz. Herkese iyi günler diliyoruz. Keyifli hafta sonları da dileyelim.
Ahval podcastlerini tüm mobil telefonlarda Spotify, SoundCloud ve Spreaker üzerinden dinleyebilirsiniz. Apple iPhone kullanıcıları bize iTunes üzerinden de ulaşabilir. Türkiye'nin ve hayatın cıvıl cıvıl sesleri Ahval Podcast dizisinde. Kulağınız bizde olsun.